14. Ev biraz içerlek, önünde bir avlu var. Onun için sinekli bakkalda olan arka cephesi öteki evlerin hizasına fırlamıştı. Evin ilk iki katı avlunun yüksek duvarıyla örtülüyor, içinde adam olduğuna dair bir emare ancak üçüncü katın pencerelerinde görülebilirdi. Osman biraz geriye çekildi. Evin üst katını gözden geçirdi. Kafeslerden birinin altından bir patiska perde ucu dışarıya fırlamış, rüzgarla sallanıyordu. Orada bir pencere açıktı. İmamın odası olabilirdi. Kapının tokmağını yakaladı, vurmaya başladı. Cevap alamadı. ''Yandaki ipi çek amca bey.'' Döndü. Elleri deri önlüğünün altında, Muharrem onu seyrediyordu. Hemen kapıya yaklaştı, ipi çekti. Avluda bir çıngırak çalmaya başladı. Ve açık pencerenin kafesinin arkasından biri seslendi. İmamın sesiydi. ''Kim o?'' Muharrem cevap verdi. ''Sizi ilmi haber için biri görmek istiyor imam efendi.'' Başını çevirdi, Osman'a göz kırptı. ''Mutlak işin ucunda mangiz olmalı amca bey, yoksa içeriye giremezsin.'' İkisi de içeriği dinlediler. Avluda birisinin yürüdüğünü duyunca Muharrem imamın pes ve makamlı ''Kim o?'' sesini taklit ederek uzaklaştı. İhtiyar kapıyı aralamış, homurdanıyordu. ''Ne istiyorsun?'' ''Burada söyleyemem imam efendi. Öyleyse içeri gir.'' Toplu bir avludan geçtiler. Sıra sıra teller gerilmişti. Üzerleri paslı. Mutlak vaktiyle orada çamaşır yıkamaya meraklı bir kadın yaşamıştı. Avlunun ötesinde, berisinde, toprak çanakları içlerinde sular vardı. Birkaç serçe ve bir güvercin imamın ayaklarının altında sıçrıyorlardı. Dini, kini olan bu adamın kuşlara dostluğu Osman'a biraz garip geldi. ''Papuçlarını çıkar.'' Osman evin kapısında papuçlarını çıkardı. İmamın arkasından mermer bir taşlık geçti. Merdivenleri sükût içinde çıktılar. İmam trabzanlara tutunuyor, sık sık soluyordu. Başında beyaz takkesi, arkasında gecelik şam hırkasıyla daha kuru, daha çökük bir hali vardı. Osman'ı üçüncü katta küçük bir odaya aldı. Bir köşe minderi, eski ceviz bir dolap, bir rahle odanın bütün eşyasını teşkil ediyordu. Köşe minderine karşı karşıya oturdular. Birbirlerinin yüzüne baktılar. İmam hal hatır sormadı. En aksi sesiyle, ''İşin ne? Ne istiyorsun söyle bakalım.'' ''Ben Rabia'nın kocasıyım. Damadınız Osman.'' Bunu söylerken Osman kendini ne aptal ne acayip buluyordu. ''Benim Rabia isminde hatunla hiçbir alakam yok. Ben size yardım etmek isterdim.'' ''Yardım mı?'' dedin. İmamın tümsek gırtlağı zayıf boynunda aşağı yukarı işlemeye başladı. ''Hakkımı iade demek istiyorsun. Nihayet nedamet etti, hakkımı vermek istiyor, öyle mi?'' ''Rabia benim buraya geldiğimi bilmiyor bile. Ben kendi hesabıma size hakkınızı iade edeceğim efendi baba.'' Madem ki ihtiyar bu yardımı bir hak diye tefsir etmek istiyordu, Osman'ın artık onu yardım kelimesiyle izah etmesine mana yoktu. Fakat tecessüs Osman'ın en zayıf noktasıydı. ''Rabia'nın kazancı neden sizin hakkınız oluyor? Affedersiniz ama sırf merakımdan soruyorum.'' ''Neden mi?'' ''Para sarf ettim, emek sarf ettim, vakit sarf ettim. Onu ben hafız yaptım. Sayemde para kazandı. Babası bir metelik yollamadığı senelerde evimde yatırdım, besledim, giydirdim, kuşattım. İhtiyarlığımda beni aç ve bir ilaç bıraktı. Kur'an okuyarak kazandığı paranın her kuruşu benim, anladın mı? Yoksa ruzu cezada on parmağım yakasında olacak. Ben size ayda 500 kuruş tahsis edeceğim. Ne de olsa karımın büyük babasısınız. Sefalet çektiğinizi istemem. Hakkımı veriyorsun, anladın mı? Yoksa sadaka kabul etmem. Merhamete ihtiyacım yok. Yoksa ağzımı aramaya mı geldin? Öyleyse hadi çek arabanı.'' Kapıyı açmış, Osman'ı açıktan açığa kovuyordu. Fakat o, oturduğu yerden kımıldamadı. Cebinden cüzdanını çıkardı, içinden 5 sarı altın çıkardı, imama uzattı. İhtiyarın iskelet parmakları şayanı hayret bir süratle liraların üstüne kapandı. Fersiz gözlerinde koyu ışıltılar hasıl olmuştu. Kaç yıldır sarı para yüzü görmemişti. İlmi haber için gelenlerden 5 kuruş koparmak için çekişe çekişe pazarlık ediyordu. Koynundan yıpranmış örme bir kese çıkardı. Parmakları titreye titreye altınları içine koydu. Kesenin ağzını büzdü. Etrafını dikkatle sardı, tekrar koynuna koydu. Ancak ondan sonra Osman'a garip bir tecessüsle sordu. ''Bu kadar parayı ümmeti Muhammed'in evladına şeytan icadı çalgılar meşk etmekten mi kazanıyorsun?'' ''Evet.'' ''Ya, başka bir işin yok mu?'' Yok, vaktiyle ben de bir nevi imamdım. Papaz demek istiyorsun. Küffar-ı Hakisar'ın cehennem rehberi. İstersen öyle olsun efendi baba. Artık senli benli olmaya başlayacak kadar ihtiyarı orijinal buluyordu. Fakat torununu almak için hak dinini kabul ettim. Biraz gülümsedi. Aklına gelen şeyi tuhaf bulmuştu. Belki cennette komşu olacağız efendi baba. İmamın dudakları nihayetsiz bir istifafla büküldü. Hülya kuruyorsun. Rabia da, sen de, hatta sinekli bakkalın halkı da, hepiniz cehennemlik. Hiçbiriniz hak dininin ne idüğünü anlamış değilsiniz. İnanmayanlar sürü sürü cehenneme sevk edilecektir ayetini güldür güldür okudu. Osman Arapça olduğu için bir şey anlamadı. Fakat ihtiyarla cennet ve cehenneme dair münakaşanın çok meraklı olacağına emindi. Sırf onu daha fazla söyletmek için, ''Sinekli bakkal halkı bana Allah'tan korkar adamlar gibi geliyor efendi baba.'' dedi. ''Korkuları bile onları ateşten kurtaramaz.'' İhtiyarın dişsiz ağzı biraz daha içeriye çökmüş, halkın ateşte yanması hayaline keyifli keyifli gülüyordu. ''Niçin efendi baba?'' ''Niçin mi? Çünkü müminin kalbi ahüzarla, nedametle dolu olmak gerek.'' Bu mahallede saz sesinden, türküden, kahkahadan geçilmiyor. Senin karın olacak o iblise yok mu? Boyu bir karış iken bile gözü çalgıda, oyundaydı. Hıfzına çalışırken bile gözlerinin içi gülerdi. Bir tanesi ateşten kurtulamayacak. Bir tanesi bile. İmam kollarını açtı. Osman'ın gözünün önünde ordu ordu cehenneme sürülen bir insaniyet uyandı. Cenneti imamdan başka sekenesi olmayan hali bir yer gibi görüyordu. İhtiyar birdenbire mahalleyi ve Rabia'yı unutmuş gibi sordu. ''Ay başına bizim beş altını kim getirecek?'' ''Gene ben getiririm efendi baba.'' Sokakta Osman'ın dimağının gözü bu korkunç ihtiyarla Rabia'nın geçirdiği seneleri görüyor gibiydi. Acaba Rabia'nın güneşli, sakin mizacında imamın müzlim, kindar varlığından bir şey saklı mıydı? Olamazdı. Kız Tevfik'in kızıydı. Gülüşünün tatlılığını birdenbire hatırladığı o sevimli ve cazip komiğin kızı. Bununla içi biraz teselli buldu. Haziran ayında şehrin üstünden büyük bir sıcak dalgası geçiyordu. Sokaklar hamam gibi. Rutubetli bir sıcak insanın kemiklerine nüfuz ediyor, parmaklarının ucuna kadar terletiyor. İnsan, hayvan, her canlı mahluk nefes alabilmek için sığınacak gölge, serinlik arıyor. Köpekler saçakların altına serilmişler. Sergüzeşt arayan köpek yavruları gölgeden ayrılınca dilleri dışarıda, karınları körük gibi inip çıkıyor. Çocuklar artık oynamak için hep mescidin avlusundaki küçük mezarlığın servilerinin yeşil gölgesine iltica ediyorlardı. Sinekli bakkal sokağının saçaklar arasındaki ışık yolunda binbir sinek vızıldıyor. Ve sokak kokuyor. Öyle bir kokuyor ki. Osman, boğaz içinde yazlık bir ev tutmak, sıcaklar geçinceye kadar gitmek için Rabia'yı kandırmaya çalıştı. Rabia cevap bile vermedi. Kafasını salladı. Olamaz. Sinekli bakkalda yazlığa giden bir tek ev var mıydı? Bunlar bir bidat mı çıkaracaklar? Alemi kendilerine mi güldürecekler? Akşamlar serin olmuyor muydu? Oluyordu. Bahçe hakikaten latifti. Cuma günleri de konağın bostanına gidiyorlardı. Dolap dönüyor, billur gibi sular akıyor, Rabia ayaklarını sebze sulamak için açılan su dolu harklara sokuyor. Bütün bunlara rağmen Osman'ın içi içine sığmıyordu. Uzak yerdeki derslerine gitmek için çok zahmet çekiyor. Ve köprüden tuttuğu arabadan iki sokak geride inip sinekli bakkala yaya geliyordu. Oraya araba ile gelmeye cesareti yoktu. Sinekli bakkal efkar-ı umumiyesi buna müsait değildi. Kendilerinden servet seviyesi nispetsiz surette fazla görünen kim olursa olsun mahallelinin sihirli hususiyetine giremez. İşlerinden birçoğu ömürlerinde arabaya binmemiş adamlardı. Halbuki Osman'a iki sokağa bile yaya geçmek bu havada bir azaptı. Sokaklar ne kadar, ne kadar kokuyor. Rabia hep yürürdü. Ekseri eve teri yeldirmesinin sırtına geçmiş, kirpikleri tozdan bembeyaz gelirdi. Fakat güsülhaneye girer, bir soğuk su dökünür, temiz ve dinlenmiş bir yüzle bir şey olmamış gibi meydana çıkardı. Osman ilk defa olarak sinekli bakkalda fukara adam rolü yapmanın sıkıntılı tarafları olduğunu hissetti. Fakat Rabia'ya bir şey söylemedi. Yalnız sık hırçınlaşıyor, kıza adeta çıkışıyordu. Neden onun karısı hala ders vermek iptilasından vazgeçemiyor? Mevlüt okumak, mukabele okumak bunlar onun sanat tarafı. Fakat ders vermek inadı bir çocukluk. Osman'ın hepsine hatta Tevfik'e de bakacak serveti var. Bir akşam bu noktaları mantıklı bir şekilde, sakin bir sesle Rabia ile münakaşa etmek istedi. Kızın dudakları sımsıkı kilitli, gözleri yabancı ve uzak, hiç cevap vermedi. Uyuşamadıkları noktalarda onun bu anut sükutu Osman'ın pek sinirine dokunuyordu. Söylemek istemediği şeyler ağzından kaçtı. Sesi ilk defa mutfaktan duyuldu. Fakat yalnız onun sesi.